Türkiye'de göç ve iltica.
Türkiye'de göç ve iltica programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Kadri Şenel hazırladı. Teknik masada Salih Pekşen ve spikeriniz ben İpek Önder. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Ülkemiz son dönemde büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bölgede yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin coğrafi konumu göçmen akının en önemli sebeplerini oluşturuyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de göç olgusunun göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşması bu alanda yeni yasal düzenlemeleri kaçınılmaz hale getirdi. Göç hareketlerinin yasal zeminini oluşturmak hedefiyle 2013 yılında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hazırlandı. Bu yasa Türkiye'nin ilk ve kapsamlı göç yasası. Bugün programımızda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu üzerine konuşacağız. Türkiye'nin göç ve yabancılar politikasında yeni yasanın yeri ve önemi, yeni bir yasaya neden ihtiyaç duyuldu başlıklarını ele alacağız. Araştırmacı Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatör Yardımcısı Polat Kızıldağ, hoş geldiniz efendim.
Bulduk, teşekkürler.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Okyayüz. Hoş geldiniz.
Hoş Sayın bulduk. Okyayüz.
Efendim, giriş yaptığımız üzere göçü çok kapsamlı ele alacağız ve bugün de göçün hukuksal boyutunu konuşalım istedik sizlerle. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hazırlandı 2013 yılında. 2014 yürürlüğe giren bu kanunun neden ihtiyaç duyulduğu ve bu yasanın amacı, yeri ve önemi nedir? İsterseniz genel bir girişi sizden alalım Sayın Okyayüz.
Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Evet, doğru dediniz. Genel bir giriş yapmaya çalışacağım. Çünkü asıl uzman Polat Bey'dir, o konuşacaktır. Fakat önce şunu belirtmek isterim. Biliyorsunuz göçmen, sığınmacı, mülteci her neyse, sıfatı her ne olursa olsun devletle ilişkisi çok özeldir. Ve bu insanlar korumaya daha da muhtaçtırlar. Biz bu konuyu daha önce emek göçü sürecinde de konuştuk. Hani bizim Avrupa'daki vatandaşlarımızın da bir kısmı, yani o vatandaşlığa sahip olmayanların bir kısmı özel hukuki bir statü içerisindeler. Dolayısıyla onların güvenliği açısından, insan hakları açısından bu ilişki çok çok nasıl kırılgan bir ilişki. Bu yasa çıkmadan önce sadece genel bir giriş olarak söyleyeyim bunları. Türkiye'de böyle çok sistematik, bütünlükçü kriterler ortaya koyan, tanımlamalar yapan ve bir anlamda da dediğim gibi sığınmacıların haklarını bir anlamda savunan, rehber niteliğinde olan bir sistematik bir yasa yoktu. Fakat daha önce dediğimiz gibi göç olgusu artık öyle bir boyutlara vardı ki aslında uluslararası ilişkilerin vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Dolayısıyla bazı konuları tanımlamak lazım. Örneğin sosyal hakları nedir, kim onlara bakacak, eğitim durumları, sağlık durumları, kim ne zaman sığınmacı, yurt dışına giriş, çıkış, oturma izni, çalışma vesaire. Bütün bunlar aslında daha hukuki, daha net, daha somut, daha belirgin bir niteliğe kavuşturulması gerekiyordu. Ve Türkiye bu yasayla birlikte hakikaten çok önemli bir adım attı. Sonra Polat Bey anlatır. Çünkü Avrupa'da bu tür yasalar, sistematik ve bütünlük yasalar eskiden beri var. Türkiye burada, onu belki sizden dinleriz Polat Bey, hem onlara yaklaştı sanki hem de aslında teorik olarak bir adım önde bile gidiyor. Dolayısıyla ve bir şey daha önemli vurgulayayım. Bu yasayı inşa etme sürecinde de zannedersem devlet önemli bir şey daha yaptı Türkiye'de. Bu bir ilk. Burada aslında göç alanı çok da böyle bir olumlu bir örnek olarak gösterilebilir. STK'larla, akademisyenlerle, örneğin ben de hem akademisyen şapkamla hem de STK şapkamla bu tür çalışma gruplarına davet ediliyordum. Ve biz de tabii ki haliyle devlet açısından değil, insan hakları, sosyal haklar açısından da tavsiyelerimizi sunduk. Bu açıdan da önemli sanırsam. Evet, böyle bir giriş yaptıktan sonra sanırsam Polat Bey'den bu şeyin önemini daha net bir şekilde öğrenebiliriz.
Teşekkür ediyorum hocam öncelikle davetiniz için.
Ne demek?
Çok önemli bir konu ve siz de bahsettiğiniz üzere kanun da çok Türkiye'de çok önemli bir yere ve dünyada çok önemli bir yere sahip. Şimdi neden böyle bir kanuna, kapsamlı bir kanuna ihtiyaç duyuldu sorusuna aslında cevabı iki noktada biz ele alabiliriz. Birincisi bölgesel, yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölgedeki gelişmeler ve uluslararası gelişmeler. Diğeri de yine siz de giriş konuşmanızın içerisinde bahsettiniz. Türkiye'nin kendi ulusal yasal sistemindeki yapı. Birinci nedene baktığımız zaman şu an aslında dünya çok mülteci ve insan hareketleri bakımından çok kritik bir yerde, çok önemli bir yerde. Öyle ki 2. Dünya Savaşı'ndan beridir, 2. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar olan süre içerisinde bu en büyük insan hareketi olarak tanımlanıyor. Dünyadaki insan hareketleri. Yaklaşık 51 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda şu an. Filipinler, Mali, Somali, Sudan, Afganistan ve Irak, Suriye, Orta Doğu bölgesi de dahil olmak üzere. Yani bu 51 milyondan fazla kişi aslında bir devlet olarak, bir ülke olarak düşündüğümüz zaman şu an dünyadaki 26. büyük ülke nüfus bakımından olabilecek bir rakam. Ve takdir edersiniz ki Türkiye'de Orta Doğu ve yakın komşuları, yakın sınır komşuların bulunduğu çok kritik bir kuşakta bulunuyor Türkiye'de coğrafi olarak. Jeopolitik konumu itibariyle Batı ile Doğu'yu birbirine bağladığı için de yıllardan beridir zaten çok önemli bir geçiş noktasıydı. Transit ülke konumundaydı. Fakat özellikle Suriye'de olan 2011 yılından itibaren yaşanan gelişmeler neticesinde de yaşanan kitlesel akın sonucunda da Türkiye'nin önemi çok da artmış durumda.
Bir şey sorabilir miyim Polat Bey? Burada siz şimdi daha çok Türkiye açısından hani jeopolitik konumu, gelişmeler Türkiye bir yerde zorladı gibi anlıyorum. Doğru, zorladı. Bir takım adımlar atılması gerekir. Ama burada öbür boyut da var benim kastım. Ona da belki değinirsiniz. Hani bu tanımlar getirmek, kriterler getirmek. Hani burada hep bir gerilim var ya bu göç konusunda. Evet. Bir tarafta güven, devletin güvenliği, bir tarafta da insanların hakları. Evet. Bu da zannedersem değil mi bir nedendi? Yani bunu Türkiye Suriye krizinden önce çünkü düşündü ve yaptı. O sonradan oldu bu Suriye olayı. Aslında bu Türkiye açısından olumlu bir şey. Yani Suriye olayı aslında Türkiye'nin bu olumlu adımlarını etkilemedi negatif olarak. Bunu devam ettirdiler.
Aynen dediğin, bir şey de dediğiniz var. Gibi hocam. Burada da zaten Türkiye'nin sahip olduğu yasal düzenlemelere değiniyoruz. Daha öncesinden kapsamlı bir kanun niteliğinde bir uygulama mevcut değildi Türkiye'de. Örneğin 1934 yılında bir İskan kanunu vardı yabancıların ve durumunu belirleyen. 1950 yılında pasaport kanunu diye bilinen kanunla idare ediliyordu. Sonrasında da hep 1994 yönetmeliği, 2006 yılındaki uygulama talimatı gibi yönetmelik ve yönergelerle aslında idare edilmeye çalışılıyordu diyebiliriz.
Ama bu yasal dayanaklar herhalde ihtiyacı karşılamadı. Tamamen
ihtiyacı karşılayamadığından dolayı kapsamlı bir şekilde bir kanun olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girdi.
Sadece ihtiyacı da değil, oradaki işte yerel otoriteler, işte valiler falan filan kendi yorumlarını da yapmak zorunda kaldılar. Onlar da aslında zor durumdaydılar. Yani çok değil mi, subjektif kararlar alınabiliyordu.
Tabii.
Tanımlar yoktu, kriterler yoktu. Sen dersen bu da çok önemli bir nokta. Artık hiç kimse kendi kafasına göre, keyfiyete göre davranamayacaktır. Bazı kriterler var ve biz bu kriterleri zaten yabancılar hukukunda kriter konması çok önemli. Zaten yabancılar hukuku istisna hukuku. Bu insanlar zaten vatandaşlık ilişkileri içerisinde konumlandırılmıyorlar. Dolayısıyla bazı kriterlere devlet de saygılı olmak durumundadır diye olumlu bir şey oldu değil mi?
Tabii.
Artık bir vali örneğin kendi yorumuna göre değil yasadaki kritere göre hareket edecek.
Doğru.
Bu anlamda da önemlidir.
Doğru, evet. Çok önemli dediğiniz gibi hocam. Eskiden illerden illere mültecilerin veya sığınma başvuru sahiplerinin ikamet ettikleri, yaşadıkları illerden illere farklı durumlar la biz karşılaşırken dernek olarak şimdi kanunla beraber standart bir uygulamaya da geçildi ve keyfi uygulamalar
biraz da mağduriyete sona ermiş.
Evet, mağduriyet. Bir de tabii STK'nın işte zordu. Mesela bizim kendi STK'mız Polat da bilir. İyi niyete dayalı bir sürü ikna etme sürecine giriyorduk biz değil mi? Yani diyelim ki bir yerel otoriteyi ikna etmek durumundaydık. Şimdi ama dediğim gibi bir kriter varsa, örneğin bir sığınmacıya şu kurum bakacak diye, şu haklarını kollayacak diye artık bunu yapmak zorundadır. Ama biz eskiden zannedersem çok fazla böyle ikna çabası içine de girmek zorundaydık.
Tabii.
Ve yasanın yapamadığını biz yapmak zorundayız. Bilgilendirmek zorundayız. Bunu artık yasa yapıyor değil mi? Öyle bir durum var.
Evet. Özellikle sağlık konusu çok büyük bir problemdi. Yasadan, bu kanundan önce, yabancılar ve uluslararası koruma kanundan önce.
Bu kanunla neler geldi?
Bu kanunla birlikte şu anda halihazırda Türkiye'ye sığınma başvurusunda bulunmuş olan birisi uyruğu, dini, dili, herhangi bir ayrımı gözetmeksizin resmi makamlara, yani emniyet müdürlüklerine, yabancılar şube müdürlüklerine veya valiliklere gidip kayıt oldukları anda, kendilerinin sığınma başvurusunda bulunduğunu gösterir bir şekilde kayıt oldukları anda, örneğin sağlık ücretlerinden devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yararlanma imkanları var. Tedavileri ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Aynı şekilde eğitim durumu da aynı şekilde. Biliyorsunuz, takdir edersiniz ki başka bir ülkeye gelen kişilerin, sığınma başvuru sahiplerinin çocukları olduğu takdirde eğitim sorunu büyük bir problem oluyordu. Aynı zamanda adaptasyon sürecini de etkiliyordu. Ve tabiri caizse kayıp nesillerin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Fakat şimdi bu kanunla beraber eğitim konusunda da Türk okullarına gidip kayıtlarını yaptırabilip eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Bu konuda da kanuna ek olarak birçok yönetmelik de yayınlandı. Eskiden biz Mehmet Hocam'ın da dediği gibi ikna yoluyla bazı şeyleri halletmeye çalışırken, şimdi önümüzde kanun var. Kanunun maddelerini söylüyoruz. Yönetmelikler var, yönergeler var. Maddelere dayandırarak bir mültecinin hakkını savunma imkanımız olabiliyor. İşlerimiz bu anlamda biraz daha aslında düzene girdi ve kolaylaştı diyebilirim. Ve sığınma başvuru sahiplerinin de yaşamış olduğu mağduriyetler şu an daha da ortadan kalkmış oldu. Tabii ki kanun yeni sayılır. Nisan 2013 yılında mecliste oy birliğiyle kabul edildi ve ardından 11 Nisan 2013'te resmi gazetede yayınlanmasıyla bir bölümü yürürlüğe girmişti. O bölümü de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü altında, İçişleri Bakanlığımızın altında bir göç, yabancılar ve sığınma başvuru sahipleriyle sorumlu tek kurum ve sivil bir kurum olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kurulmasını öngörüyordu. Bu bir yıllık süre içerisinde, yani Nisan 2014 tarihine kadar kurulma aşaması tamamlandı ve Nisan 2014 tarihinde bütünüyle yürürlüğe girmiş oldu. Şu anda uygulanmakta. Tabii ki yeni olduğu için kanun, iyi de kanun, olumlu yönleri çok fazla. Onlardan bahsedebiliriz birazdan.
Peki bahsetmeden Polacığım, ilgimi çeken bir şey var. Bir şey soracağım. STK şapkanlı, hem STK'da çalışıyorsun hem de araştırmacısın. Bu dengede mi bahsettiğim bir denge vardı? Hani bir tarafta devletin güvenliği gözlenecek, gözetleyecek. Bir tarafta da insanların hakları olmalı. Bir denge içinde olması lazım. Sence bu, yani en kaba şekliyle şu an gördüğün kadar bir STK çalışan olarak, bu oluyor mu sence? Yoksa orada neler eksik? Burada STK'ların bu inşaat sürecine dahil etmeleri olumlu bir şey miydi? Bu işe yaradı mı sence? Hani senin kendi açından bakarsan STK'lar, bunlara ne diyeceksin? Hani bu gerçekten fiilen bir sonucu oldu mu bu katkıların?
Mutlaka oldu.
Hangi alanlarda örneğin?
Örneğin başlı başına aslında resmi kolluk kuvvetinin, daha önceden Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden önce Yabancılar Şube Müdürlükleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün altında bu iş ve işlemleri yürütüyorlardı. Sonucunda bir kolluk kuvveti niteliğindeydiler. Resmi, üniformalı, silahlı bir kurum idi. Bu da takdir edersiniz ki bir sığınma başvurusu sahibini biraz ürkütücü bir görüntü sergileyebiliyordu bazı durumlarda. Acaba sınır dışı edilir miyim? Çünkü polisin böyle bir yetkisi vardır ve Orta Doğu ülkelerinden özellikle bir sığınmacı kabul ettiğimiz için oradaki ülke kültürlerinde de polis çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bir korku yaratmadan
yani sivilleşti değil mi bu olay?
Bir sivil kurumla yüz yüze, bir sivil kurumla muhatap olacakları için artık bu insan hakları ve güvenlik sarkacında aslında biraz daha sarkacın insan haklarına doğru
burada eğildiğini gösteriyor. Burada STK'ların katkısı oldu mu yani? Mesela mutlaka STK'ların katkısı olmasaydı, onlar çağrılmasaydı bu oturumlara, böyle olmayacaktı değil mi? Hakikaten burada olumlu şeyler oldu.
Çok olumlu.
Kendi açılarından, kendi çalışmalarından hareketle herhalde şey yaptı, etkilediler değil mi bu süreci?
Çok doğru söylüyorsunuz.
Sen kendin de çünkü bu şeyin içindeydin.
Yani belki de en azından benim hatırlayabildiğim ve takip edebildiğim, Türkiye'de neredeyse bir ilk diyebileceğimiz bir uygulama, herhangi bir kanunun hazırlanma aşamasında sivil toplumun, akademisyenlerin, üniversitelerin, uluslararası kuruluşların ve kurumların bu sürece hazırlık aşamasına, taslak aşamasına davet edilmesi, görüşlerinin alınması gerçekten çok büyük etkisi oldu. Çünkü yıllardır sahada faaliyet gösteren ulusal sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki tecrübeleri sabitti.
Burada söz kesiyorum ama önemli bir şey var. Mesela burada Türkiye bir adam önde hatta. Çünkü örneğin Almanya'nın 65 yabancılar yasasında, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk bütünlükçü yabancılar yasasında bu hiç yapılmadı. Benim kendi yazılarım var. Örneğin kamuoyundan çok bağımsız ve adeta onlardan saklanarak aslında bu yasa çıkarıldı. Yani ne STK'ların görüşleri alındı, ne sendikaların, ne diğer örgütlerin. Dolayısıyla bu Türkiye için, özellikle Türkiye burada bir ilk yapıyor ve Türkiye dediğimiz gibi bu kadar güçlü bir devlet geleneği, polis geleneği olan bir ülkenin bunu yapması aslında Avrupa'yı aşan bir durumdur. Avrupa'da ancak 91'den sonra, 91'de ikinci önemli yabancılar yasası Almanya'da inşa edildi. Orada birazcık daha açık davranıldı ve şeffaf. Ama Türkiye bu ilk yasasında, yani ilk bütünlükçü sistemdeki yabancılar yasasının bunu yapması önemli bir katkı. Özellikle bu kadar hassas bir alanda bunu yapması önemli. Değil mi? Bu çok önemli bir durum.
Tabii. Çünkü dediğiniz gibi hocam çok hassas bir nokta. Ve sizi de tamamlamak açısından bir şey daha ekleyebiliriz bu konuya. Sadece taslak aşamasındaki uluslararası kuruluşların ve sivil toplumun katkısıyla kalmadı bu süreç. Kanun çıktıktan sonra ve şu an uygulanmaya başladıktan sonra da sivil toplumun şu an içine girebileceği, görüşlerine başvurabileceği bir danışma kurulu da mevcut şu anda. Bu danışma kurulunda da sivil toplumdan, üniversitelerden, yine akademisyenlerin periyodik olarak katkısı ve görüşleri sahadan güncel bir şekilde alınıp ona göre bir politika belirlenme sürecine gidilebiliyor. Yani halihazırda aktif önemli. Bir şekilde bu STK katılımı da devam etmek üzere devam ediyor.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun hazırlanması aşamasında hangi süreçlerden geçildi ve bu süreçlerdeki bütünlükçü yaklaşımı ele alacağız. Program konuklarımız Araştırmacı Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatör Yardımcısı Polat Kızıldağ, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Okyağız konuklarımız. Biraz bu süreçten bahsedelim istiyoruz. Genel hatlarıyla girdik aslında, evet. Biraz bir başlangıç yaptık ama bütünlükçü yaklaşımdan söz ediyoruz. Nedir bu? Kimler destek verdi bu kanuna? Detaylı bir şekilde anlatalım isterseniz Polat Bey. Buyurunuz.
Evet, bütünlükçü yaklaşımdan kastımız aslında
ne demek istiyoruz burada?
Göç olgusunun tüm boyutlarını ele alıp bunu göz önünde, bu tüm boyutlarını, yani bu boyutlarda ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel gibi tüm boyutlarını bir araya toplayıp göz önünde bulundurup ona uygun politikalar belirleyecek bir yaklaşım. Hemen bir örnek vermek gerekirse, çok orijinal bir örnek. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu dedik ve bu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün içerisinde şu anda Türkiye'ye sığınma başvurusunda bulunanların Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde toplumla uyumunu sağlayabilmek için, adaptasyon süreci için uyum ve iletişim dairesi altında bir daire başkanlığı da kuruldu. Tamamen Türkiye'deki hem yabancılara, yani düzenli bir şekilde Türkiye'ye gelip burada örneğin uluslararası öğrenciler gibi yabancılara ve aynı zamanda sığınma başvuru sahiplerinin toplumla uyumunu sağlamlaştırmak, ortaya çıkarabilmek, yani gerçekleştirebilmek için. Ve bu uyum kelimesinden de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yeni bir kavram getirdiğini biz söyleyebiliriz. Uyumdan kastıkları anlaşılan ne entegrasyon ne de asimilasyon diye bir kavram. Sadece gönüllü bir şekilde uyum süreci. Yani kesinlikle kimseyi zorlamadan, kültürel anlamda bir empozaya, asimileye...
Burada yine müdahale edeceğim. Çünkü önemli, bu da çok önemli. Evet. Çünkü biz bunu emek göçü sürecinde hep konuştuk. Ve biliyorsunuz 61'den itibaren Avrupa'ya olan emek göçü süreci Türkiye'den, bu çok geç yapıldı. Ve biz burada hakikaten iyi bir şey yaptık. Ve Avrupa'da hala asimilasyon, entegrasyon gibi tartışılırken bunu daha böyle nasıl söyleyelim, açık uçlu yapmaları ve şundan da hep bahsettik biz programları. Sosyal dinamik, toplumsal dinamiklere cevap vermek lazım. Ve bence bu büyük bir şans. Yani toplumsal dinamikler demek, hani göç süreci var, bunu engelleyemiyorsunuz ve madem ki insanlar geliyor, o zaman senin dediğin gibi Polat, onların kültürel, dinsel, ırksal falan şeylerine bakmadan onları toplumla uyum içerisinde yaşamalarını sağlamak.
İnsani
boyutta. Evet. Böyle bir şey açıldı ki Avrupa'da bile, yine burada Türkiye'yi savunmak durumdayız. Avrupa'da bu hala tartışılırken 50 yıllık bir emek göçü sürecinden sonra bizde böyle bir yasal çerçevede bunun yapılması çok önemli bir adımdır.
Çok önemli oldu ve burada da sivil toplumun da katkısı ve desteğine yine başvuruldu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ki Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği olarak da biz Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile uyum stratejisi belirleme çalıştayları serisini başlattık. Ve bizim sahadaki deneyimlerimizden ve birebir mültecilerin kendi ağızlarıyla muhatap olacakları resmi kurum temsilcilerini de aynı ortamda bir araya getirerek kendi ağızlarından kendi sorunlarını anlatmalarına biz olanak sağladık bu çalıştay serileri ve bu devam etmekte süreç içerisinde. Bu tabii göçün çeşitli boyutlarından sadece bir tanesiydi bu ve iyi de bir örnektir diye düşünüyorum yeni kanunun tüm boyutlarını içe alan kapsayıcı bir kanun olduğuna. Bu kanun aynı zamanda insan hakları bakımından yenilikler de getirdi. Örneğin Türkiye sığınma başvurusunda bulunan kişilerin artık yasal statüleri
sınır dışı etme konusunda değil mi öyle şeyler?
Tabii.
Haklar getirildi.
Kanun geri göndermeme yasağını devam ettiriyor. Yani yeni kanunun, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 4. maddesinde geri gönderildiği takdirde hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağı anlaşılan, tespit edilen bir kişi ne olursa olsun ülkesine geri gönderilmeyecektir ve Türkiye'de ikamet etmesine izin verilecektir diyor. Ve bu konuda da çeşitli hukuki statüler tanımış durumda. Örneğin uluslararası koruma statüsü ilk defa yasal bir kimlik kazanıyor kanunla beraber. Bunun yanı sıra kitlesel akın ve geçici koruma gibi kavramlar kanunla beraber yasal bir temele oturmuş durumda oluyor.
Bir de şu var Polat, o da önemli çünkü normalde bu vatandaşlığı tanımlayan bir konu. İtiraz hakları.
Evet.
Örneğin sınır dışı etme kararı çıkıyor ve siz itiraz hakları genişlettiriliyor. Siz buna itiraz edebiliyorsunuz.
Tabii.
Bu daha önce çok daha sınırlıydı. Bu da önemli bir insan hakları açısından bir kazanım.
Bence de
sanırsam.
Çok önemli. Örneğin
en önemli konulardan biri.
Şimdi sığınma bir kişi örneğin Irak'tan gelip sığınma başvurusunda bulunduğu zaman herhangi bir korumayı sağlamaya karar verme aşamasında görüşmeler yapılıyor. Ve bu görüşmelerin çıktılarını, görüşme kayıtlarını bu başvuru sahibi kendi ana dilinde alabiliyor şu anda. Öyle bir hakkı var bu kanunda. Yani görüşme notlarını kendi ana dilinde edinebilme hakkı var ki sonrasında eğer başvurusuna olumsuz bir sonuç geldiği zaman rahatlıkla mahkemelere gidip itirazını gerçekleştirebilsin diye. Bu noktada da itiraz kanalları açık durumda. Bizim de dernek olarak bazı bu alanda mültecilere yapmış olduğumuz destekler var. Haklarında sınır dışı verilen kararlara itiraz yazımlarında yardımcı oluyoruz. Hocamın da bahsettiği gibi itiraz süreci de artık çok hukuki ve çok kanallı bir sürece oturmuş durumda. Bunun yanı sıra ikincil koruma statüsü gibi işte demin de bahsettik geçici koruma gibi hukuki statüler de oturmuş durumda. Örneğin Suriyeli mülteciler şu an kitlesel akınla ülkemize geldikleri Bakanlar Kurulu tarafından açıklandığı için kendileri geçici koruma yönetmeliği altında değerlendiriyorlar ve bu statüye sahipler. Örneğin bir İranlı, bir Afgan için, bir İranlı için ise bu konu biraz daha farklı oluyor. Kendisinin gerçekten dininden dolayı, dilinden dolayı veya etnik, siyasi bir gruba üyeliğinden dolayı ülkesinde baskı ve zulümden kaçıp Türkiye'de koruma ihtiyacı olduğu anlaşıldığı anda şartlı mülteci statüsünü alabiliyor devlet tarafından ve yine bir uluslararası koruma sağlamış oluyor. Dediğim gibi bunların hepsi hukuki statüde, uluslararası standartlarda yazılmış statüler ve bunlar uygulanabiliyor. Kanunun zaten hazırlanış sürecinde de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gibi uluslararası kurum ve kuruluşların da hem kararları, hem tavsiyeleri, hem danışmanlıkları çok sık bir şekilde alındı ve ona göre uluslararası standartlara sahip koruma statüleri de kanun içinde yer aldı. Bu statülerle birlikte de biraz önce de bahsettik, sağlık gibi, eğitim gibi, çalışma gibi birçok sosyal hizmetlerden yararlanma gibi birçok haklara erişimleri mümkün. Şu an kanun yeni olduğu için uygulamada tabii ki bazı eksiklikler var. Örneğin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında Ankara'da tamamen kurulmuş durumda. Fakat diğer illerdeki, Türkiye'nin 81 ilinde il müdürlükleri var. Burada henüz yabancılar şube müdürlüklerinden tamamıyla devralmamış durumda şu anda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla bu geçiş sürecinde bazı uygulama aksaklıkları şu anda mevcut. Fakat bu kısa sürede giderildiği takdirde kanunun da uygulanmasına yönelik yönetmelikte çıktığı zaman herhangi bir problem, şu an en azından şu anda yaşadığımız problemler daha da minimal seviyeye inecek diye değerlendiriyoruz biz. Bu değerlendirmemizin en büyük örneklerinden biri de bizim şu anda bir çalışma kanununun beklentisi içerisindeyiz. Çalışma Bakanlığı şu an çalıştığı bir kanun hazırladı. Türkiye'deki sığınma başvuru sahipleri için ve sığınmacılar için çalışma hakkını düzenleyen, özellikle Suriyeli mültecileri ele alan bir gelişme bu. Onların, mültecilerin çalışma haklarına başvurabilmeleri için bürokratik engelleri biraz daha azaltıcı, çalışma izinlerini daha kısa sürede çıkarabilecek ve güvenceli bir şekilde çalışma imkanı sağlayabilecek bir kanun çıkma aşamasında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi, Çalışma Bakanlığı gibi, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gibi, Sağlık Bakanlığı gibi, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Başkanlığı gibi kurumların koordineli bir şekilde çalışmasıyla aslında bu tür kanun ve yönetmeliklerle Türkiye'de şu an yabancılar ve sığınma başvuru sahipleri için Türkiye'deki kalış şartları biraz daha iyiye doğru gidecek gibi. Bu yüzden de zaten Türkiye çok eskiden beridir, öncelikli olarak hocam çok iyi bilir, Almanya'ya giden Türkler göç veren bir ülkeydi. Sonrasında yıllar geçtikçe biraz daha transit ülke ve göç veren ülke durumunda değerlendirildi. Fakat artık şimdi Türkiye sadece transit bir ülke olarak değil de mülteciler için aynı zamanda bir hedef ülke konumunda oluyor. Yani Türkiye'ye gelip Türkiye'de rahatlıkla kalabilecekleri bir ortam, imkan olduğunu düşündükleri, buna inandıkları için.
Burada son olarak şunu söylemek isterim. Burada birkaç tane teorik tırnakçasının devrim bile yapıldı. Çünkü Almanya'da mesela hala birkaç tabu var hep konuştuğumuz. Almanya örneğin hala çok fazla resmi anlamda göç ülkesi olduğunu kabul etmiyor. Ki 16 milyon göç arka planlı insan var. Türkiye ise bütün bu uygulamalarla aslında göç ülkesi olduğunu kabul etmiş durumda. Örneğin çalışma iznine getirdiğiniz zaman siz aslında bunu dolaylı olarak kabul ediyorsunuz. Almanya'da örneğin sığınmacıların hala çalışma izni diye çalışmak gibi hakları yoktur. Bu şu an Alman kamuoyunda tartışılıyor ve çok fazla direnç var. Türkiye'de bazı şeylerin bu kadar tırnakçasında kolay ve toplumsal dinamiklere cevaben yapılması umut verici bir durumdur. Onu da eklemek isterim.
Belki son olarak
evet,
ben de birkaç eklemek istediğim zamanımız hemen varsa alayım. Yeni gelen olumlu yönlerden bahsetmiştik. İnsan haklarına doğru daha çok kayan bir kanun olduğu için. Örneğin itiraz süreçlerinden bahsettik, çalışma izinlerinden bahsettik, eğitim konularından bahsettik ve Türkiye'ye gelen yabancılar şu an master ve doktor öğrencileri çalışma izinleri var. Avrupa'da da olduğu gibi.
Avrupa'da yok.
Ya bazı öğrencilerin kampüs dışı çalışma
belli zamanla kısıtlı, zömestr tatillerinde ve belli bir kısıtlı ama zaman dilimde.
Öyle bir kısıtlama yok.
Yok, şu anda büyük bir fark
son
ama bu.
Son birkaç dakikamız kaldı.
Toparlayacak olursak da yine avukatlık hizmetleri sağlanabiliyor itiraz süreçlerinde ve aynı zamanda Türk eşi vefat eden yabancılar da bağımsız bir şekilde Türkiye'de ikamet izni de alabiliyorlar artık, evet, gibi birçok sayabileceğimiz, hmm, belki ileriki programlarda daha detaylı, evet, konuşacağımız yenilikler, evet, mevcut.
Evet. Aslında çok iyi düşünülmüş, kapsamlı bir kanunu işledik. Bugün değerli dinleyiciler, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu üzerine söyleşi gerçekleştirdik. Araştırmacı Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatör Yardımcısı Polat Kızıldağ ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Okyayüz'e çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta Perşembe günü 14 haberlerin hemen ardından buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.